Evet, herkese hoş geldin diliyorum. Özellikle ilk kez gelmiş olan misafirlerimiz özel bir hoş geldin diyorum. Her zaman misafirler aramızda olsun. Çok seviyoruz misafirler böyle. Tamam, o zaman Rabbin sözünü geçelim. Hazır mıyız? Tamam, güzel olacak zaten. Ses biraz yüksek herhalde. Bana çok yüksek geliyor, tamam. Bağırmayayım o zaman. Son birkaç hafta boyunca biz Koloseliler bölüm üzerine çalışıyoruz. Ve 2 hafta, 3 hafta önce, Paskalya'dan önce onu bitirdik. Şimdi ise Koloselilere ikinci bir mektup yazıldı. Tamam mı? Yani 2 mektup aynı zamanda gelmiş. Biri Paulus'un bütün Koloselilere yazılmış olan. Ve başka biri özel birisine yazılmış. Filimon diye bir bölüm var. Ve biz şimdi, hoş geldin. Şimdi ona biraz bakacağız. Ve bu Filimon mektubu Kutsal Kitap'ta en sevdiğim bölümü oluyor. Belki sadece en kısası olduğu için değil. Ama aynı zamanda çünkü müjde o kadar çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani biz Koloselilerden bir sürü daha soyut şeyler alıyoruz. Yani Paulus'un tüm mektuplarında ilk önce soyut bir şekilde anlatıyor, siz kurtuldunuz. Ondan sonra daha somut bir şekilde, o zaman buradan şu anlamını çıkarabiliriz, şöyle yaşamanız gerekiyor. Ama Filimon'a yazılmış olan kitap, ondan kat kat soyut bir şekilde anlatıyor müjdeyi. Ve şimdi biz bugün belki İstanbul'da 2018 senesinde bulunduğumuzu düşünüyoruz. Oysa bugün Kolose'de 2000 sene önce yaşadığımızı hayal edelim. Tamam mı? Ve biz burada o zaman bugün Kolose Kilisesi olacağız. Kolose nerede? İşte yani Pamukkale civarında bir kente. Yani Türkiye'deyiz yine ama büyük bir şehirdeyiz ama İstanbul kadar büyük değil. O zaman biz şu anda Kolose Kiliseyiz. Tamam mı? Aslında Kolose'deki kilise herhalde bundan biraz daha küçük olurdu. Onun bir önderi vardı Kolose'nin kilisesinde. Tamam mı? Filimon diye. Filimon ismi aslında sevecen anlamına geliyor. Sevecen birisi ve bu mektupta göreceğimiz gibi çok sevecen, çok sevilen ve çok sevmiş birisi olduğunu. Ve Filimon bir iş adam oluyor. Bir iş adam oluyor ve iş için Efes'e gitti. Çünkü Efes zaten en büyük şehir oluyor. Yani İstanbul gibi. İş için oraya gitti. Oradayken Paulus İsa Mesih'ten bahsediyor. Müjde paylaşıyordu herkesiyle. Ve Filemon Efes'teyken imana gelmiş. İsa Mesih'e iman etti. Onun yollarını izlemeye başladı. Ondan sonra oradaki iş bitirdikten sonra Kolose'ye dönüyor ve arkadaşlarıyla, ailesiyle paylaşmaya başlıyor İsa Mesih'in yaptığı mucizeler, İsa Mesih ile ilgili güzel haber, müjde dediğimiz. Ve orada kendi evinde bir, yani iş adamı olduğu için büyük evi varmış. O zaman kendi evinde kilise olarak toplanıyorlardı. Her pazar günü bir araya geliyorlardı Rabbin sözünü anmak ve düşünmek için. Ve biz bugün o zaman Filimon evindeyiz. Tamam mı? Biz burada topladık Filimon evinde. Ve müjde. İnanılmaz güzel bir şey. Çünkü bu hep Filimon abimizden duyduğu Paulus'tan özel, sadece bir mektup değil, 2 mektup gelmiş bizim için. Tamam mı? O zaman herkes işte okuma yazma çok iyi bilmediği için biz şimdi herkesin önünde o mektuplar okuyacağız. Tamam mı? Evet, sanki bizim sevdiğimiz Andy abimizden gelmiş bir mektup. O zaman Paulus Filimon'u tanıyor ama diğer imanlılar tanımıyor. Tamam mı? Filimon, Paulus aracılığıyla imana geldi ama başka hiç kimse Paulus'u hani belki çok güzel sözler duymuş ama onu bizzat tanımıyor. Ve ilk mektup okuduğunda Birkaç güzel ayetler var. Ben onları şimdi hepsini okumayacağım ama birkaç ayet paylaşacağım Koloslilerden. O zaman diyor Paulus, müjde anlatıyor herkese, hatırlatıyor. Diyor, Mesih'in, İsa Mesih'in çarmıta akıtılan kan aracılığıyla esenliğe sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şey onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zaman düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedenin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı, diyor. Siz Tanrı'dan uzaktınız ama şimdi barış içinde yaşıyorsunuz. Tanrı'ya yaklaşabilirsiniz. Ondan sonra daha somut olan birkaç tavsiyelerde, emirlerde, buyruklarda bulunuyor. Mesela birbirinize hoşgörülü davranın. Yani bunun ışığında birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın, diyor. Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Ondan sonra başka bir örnek. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsınız insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Tamam mı? Ve o günlerde, yani biz hala Kolose'deyiz, tamam mı? O günlerde postacı yoktu. O zaman Paulus'u birkaç arkadaş yolladı bize bu mektupları teslim etmek için. Ve tamam, yani biri belki biraz tanıyoruz ama diğeri gördüğümüzde şok oluyoruz. Çünkü Filimon'un eski, yani iş adamı olduğu için bir sürü kölesi vardı. Ve bir köle ondan bir sürü para çalıp kaçtı. Kaçtı. Ve dönerse, biraz daha inceleyeceğiz, dönerse tek bir ceza var bunun için, idam etmesi gerekiyor. Ama şimdi bu mektup ile geliyor, dönüyor ve biz şok oluyoruz. Kim duydu ki yani böyle bir köle dönüyor? Hani kaçtı, kimse onu bulmadı. Tek bir ceza var. Niye dönüyor? Saçma. Ve elinde Paulus'tan küçük bir mektup ile geliyor korka korka. Ve biz şimdi onu da bütün Kolosse'nin önünde okuyacağız ne olduğunu. Tamam mı? Yani bugünlerde, bu çağda kölelik çok kötü bir şey olduğunu biliyoruz, değil mi? Yani herkes bunu kabul ediyor ve iyi ki 100-200 sene önce kölelik ortadan kalkmış tamamen. Ama biz 2018'de yaşamıyoruz ki, biz 60 senesinde yaşıyoruz, 2000 sene önce yaşıyoruz ve kölelik aslında o zaman bugün mazot, elektrik, doğalgazın sağladığı her şey sağlıyordu. Hani sizin hakkınızda bilmiyorum ama benim cebim cebimde değilse biraz tuhaf hissediyorum. Yani internet olmadan bir gün yaşayabilen var mı? Cep olmadan yaşayabilir misiniz? Yani herkesin cebinde var, değil mi? Yani ve bu yeni bir icat, yani bu sadece 20-30 senelik bir icat oluyor. Ama şimdi bugünlerde hayal edebilir miyiz? Elektrik olmadan herhangi bir ışık, mazot olmadan herhangi bir araç, herhangi bir ulaşım olmadan yemek pişirmek çok daha zor olurdu, değil mi? Çünkü sadece odun, kömür ile pişirebilirsin. O zaman o işleri yapan köleler olurdu. Hani başka bir türlü düşünemezler. Hani aynen biz bütün bu şeyler olmaksızın yaşayamayacağımızı hayal edemediğimiz gibi onlar da köle yaşamamak hayal edemediler. Çünkü lazımdı. Ama tabii ki biz kölelik çok kötü bir şey olduğunu biliyoruz. Çünkü sanki Tanrı'nın suretinde yaratılmış bir insan, bir hayvan, bir makine seviyeye düşürüyorsun, değil mi? Sanki öyle oluyor. Onlara değer vermiyorsun gibi oluyor. Ve o günkü Curlily, as in the tamamen kurtu daily, and he son raki charlarda, as a little America, da yapul musholan curlilic ten farklady, and he okada, vashi daily, chinku effendishti, and he curlin in, baranana, yemeni, and he salamax run to call the tamam baki de, miras kuchuk be mashta alurlarda, and he tam chok chok berbatrum de dale de, yine kurtu be shady. I effendi lervarda, fe cytw effendi lerfod, a fe benje Philemon i byr effendi olwrdw. Ti'n gwyza ten Messi isle mea chalys i'r Paulus yn bwcon lard y bwyrwg lar na bilio, herkes e i bys e cilde da fran man gerecli oldw nhw, bilio'r. Fe onyn ism den ysde, yani sefydien ism den, herhalde onyn i'n chalys anlar i bys e cilde da fran i ordw. Ama, on isim os die, cytw byr cyrle fardw. Tamam. Öne gelir misin? Bizim Onisimos olur musun? Onisimos'un ismi bu köylünün ismi. Yani bu köylü olarak doğmuş herhalde. Çünkü onun ismi faydalı anlamına geliyor. Değil mi? Faydalı. Oysa onun ismine tam karşı bir şekilde davranıyordu. Tembel, faydasız bir köylüydü. Yarım yamalak işler yapıyordu. Belki her şey bozuyordu, hiçbir istek yerine getirmiyordu. Filimon herhalde bu köle satın aldığına çok pişman olmuş. Çünkü hiç faydalı değildi. Kandırılmış isimden. Çünkü evet kardeşimiz hamdolsun hiç öyle değil. Yok, kalman gerekiyor lütfen. Tamam. Ve bir gün bu Onisimus, yani bu faydalı, hiç faydasız olmayan köle, yeter artık, özgür olayım diye Filimon'dan bir sürü para çalıp uzak bir şehre kaçtı. Tamam mı? Kaçıyor. Ve tamam, oturabilirsin şimdilik ama sonradan yine gelmen gerekiyor. Tamam, kaçıyor Filimon'dan. Özgür olayım diye söylüyor. Ve işte yani o günlerde bir sürü köle olduğu için, bu sistemi korumak zorunda kaldıkları için, eğer bir köle kaçarsa, normalde idam cezası veriliyor onlara. Geri geliyorlarsa veya bulunuyorsa. Ve onları barındıranlara da büyük bir ceza geliyor. Çünkü sanki birisinin malını çalmışsın gibi oluyor. Çünkü köle bir mal sadece. Hani bir insan değilmiş. O zaman işte yani kim onu yemek sağlıyorsa, barınak sağlıyorsa, onlara da bir ceza geliyor. Herhalde büyük bir para cezası gibi bir şey geliyor. Ve Onisimus, Filimon'dan kaçtıktan biraz sonra bir şekilde Paulus ile tanışmış. Tamam mı? Paulus ile tanışmış. Belki sadece rastlantılı bir şekilde ama bence belki kaçtı. Ondan sonra aslında köle olmadan yaşamak her şey güllük gülistanlık anlamına gelmediğini öğrenmeye başladı. Çünkü tamam bir parası vardı ama kaçmış köleler çok iyi bir şekilde çalışamazlar, evde kalamazlar çünkü o ev sahibine ceza gelir. Yemek parasını bitince hani nasıl bir başka bir yemek alır? En azından efendimin evinde şartlar kötü değildi, yemek sağlıyorlardı, barınak sağlıyorlardı diye düşünüp de tamam o zaman onu nasıl dönebilirim diye düşünmeye başlamış olabilir. Ve o zaman tamam efendimin çok sevdiği bir öğretmeni var Paulus diye. Onu bulabilirsem o belki bir aracı olarak onu ikna edebilir. Çünkü Filimon ona çok saygı duyuyor. Belki öyle düşünmüş. Biz bilmiyoruz ama bence hani öyle olabilir. Ama neyse, Paulus ile tanışıyor ve bana yardım eder misin diye soruyor. Ve Paulus ona yardım etmiyor. Paulus başka herkesiyle yaptığı gibi müjde paylaşıyor onunla. Tamam mı? Belki insan kiliseye geliyor işte yani benim şu kadar borcum falan var. Yani biz maddi şekilde yardım etmiyoruz ama manevi şekilde her zaman dua etmeye hazırız. Çünkü Rabbimiz büyük, her şey çözebilir. Ve ilginç bir şey oluyor çünkü Onisimus İsa Mesih ile ilgili müjdeyi duyduğunda onun yollarını izlemeye başlıyor. Ve Onisimus'un hayatında Büyük bir değişim olmaya başladı. Tamam mı? Eskiden faydasızdı, şimdi ise çok faydalı. Eskiden tembel, şimdi Paulus'u yardım etmeye çalışıyor. Herkesi yardım etmeye çalışıyor. Eskiden sadece özgürlük ve para hırsı vardı. Şimdi ise hizmet etmeye hazır oluyor. Ve biz de bunu tanıklık ediyoruz değil mi? Yani her kimse Mesih'e iman ediyorsa bu ile değişik tuhaf şeyler bizim hayatımızda da öyle olmaya başlıyor. Değil mi? Eskiden belki çok öfkeliyken şimdi ise o öfke diniyor, az geliyor. Tuhaf bir şey İsa Mesih ile tanıştıktan sonra ama onun kutsal ruhu bizim içimizde yaşadığı için bizi içimizden değiştirmeye başlıyor. Ve Paulus bunu Onisimus'un hayatında görmeye başlıyor. Ve biz de belki bize yaralayan kişiler de affetmeye başlayabiliriz. Ve bizi yaralayan kişilere gidip de onları affedebiliriz. Bir barışıklık içinde yaşayabiliriz. Belki bizim yaraladığımız kişilere gidip de özür dilemeye başlıyoruz. Ve zamanla bu istek Onisimus'un hayatına giriyor. Herhalde geri dönüp de itiraf etmem gerekiyor, özür dilerim gerekiyor eski patronuma diye düşünüyor. Ve o zaman Paulus bu mektup okuyor, yazıyor Filemon'a. Ve o zaman Onisimus şimdi dönüyor ve bu mektup ile geliyor. Kilisedekiler şok oluyor. Neden bu herif döndü ki? Yani biz ondan nefret ediyoruz. Yani o bizim sevdiğimiz, seveceğin Filemon abinin parasını çalıp kaçtı. Yani biz onu nasıl geri kabul edebiliriz ki? Ama Paulus ona bir mektup vermiş. Ve o mektup ile geliyor. Tamam mı? O zaman mektupun içinde ne var? Onu okuyacağız. Hepsini okuyacağız. Ve bu zaten herkesin önünde okunacaktı. Aynen Kolosililere, yani bütün Kolosi'dekilere yazılmış olan mektup ile olduğu gibi bu da herkesin önünde okunacaktı. Özel bir mektup değildi yani. Ve ilk önce Paulus şöyle başlıyor. Sevgili emektaşımız Filemon, Mesih İsa uğruna tutuklu olan ben Paulus ve kardeşimiz Timoteos'tan sana, kız kardeşimiz yani Filemon eşi, Afia'ya birlikte mücadele verdiğimiz onun oğlu Arhipus'a ve senin evindeki biz inanlılar topluluğuna selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallarla beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor. Tanrı'ma sürekli şükrediyorum. Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak imana dayanan paydaşlıkta etkin olman için dua ediyorum. Filemon nasıl hissediyor şimdi? Evet, iyi ya. Sevgin benim için büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü kutsalların yüreklerini senin sayende ferahladı kardeşim. Diye yazıyor ünlü elçi Aziz Paulus. Ondan sonra devam ediyor. Bu nedenle gerekeni sana buyurmaya Mesih'te büyük cesaretim olduğu halde şimdi Mesih İsa uğruna tutuklu bulunan ben yaşlı Paulus sana sevgiyle rica etmeye yeğliyorum diyor. İşte senden büyüğüm emretme hakkım var ama bunu kullanmaya seçmiyorum. Bunu kullanmamaya seçiyorum diyor. Ve kısa bir parantez içinde biz de yaşam kilisesine öyle davranmaya çalışıyoruz. İşte hiç kimse şunu yapın, bunu yapın. Yani Hristiyanlıkta önderlik bunun anlamına gelmiyor. İşte Mesih bizim için böyle yaptığı için bizim cevabımız şöyle olmalı diyoruz. Yani Mesih'in sevgisi bizi zorluyor diyor başka yerde. Yani sevgi var, emir yok a mae bishek i leo sefgi, a ni mesi e karsio o lan sefgi, besedi ym iz sefgi, fe kardeshter ym iz e karsio besedi ym iz sefgi, bizi zorlior bishek ilde, a ni siwnw yapın diye bi hisimiz var içinde. O zaman emir vermeye hiç gerek yok. Sert konuşmak için çok bir yer yok burada. Sonra Paulus devam ediyor. Tutukluluğum sırasında kendisine ruhsal baba olduğum oğlum Onisimos'la ilgili bir ricam var. diyor. Bir zamanlar sana yararsızdı ama şimdi hem sana hem de bana yararlıdır. Yani onun isminden gelen işte böyle bir şaka yapıyor. Eskiden yararsız, yani ismi yararlı olduğu halde eskiden yararsız, şimdi ise yararlı olmaya başladı. Kendisini, yani can ciğerimi sana geri gönderiyorum. müjdenin uğruna tutuklu kaldığım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak isterdim. Ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Öyle ki yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin, gönülden olsun. Oysa herkesin önünde bunu söylediği için herhalde biraz zorunlu gibi oluyor. Yani bütün bu güzel sözler söyledikten sonra Onisimos'u nasıl idam ettirebilir ki? Ama hatta işte diyor Paulus sanki serbest bırakılsın. Çünkü artık senin bir kardeşin var. Ondan sonra devam ediyor. Onisimos'un bir süre senden ayrılması belki de onu temelli geri alman içindi. Yani biz bazen soruyoruz neden zorluklar var. Paulus burada bir ipucu veriyor. Yani biz çoğu zaman ömrümüzde neden bu sıkıntı çektiğimi, neden bu hayal kırıklığına uğradığımı bilmeyebiliriz. Ama burada diyor neden bu hayal kırıklığı, bu ihanete uğradığını şimdiden anlayabilirsin Tanrı'nın büyük planında. Yani onun iman etmesi için gerekiyordu diyor. Ve hamdolsun Tanrı'nın planına güvenebiliriz. Hani geçen hafta bunu kutladık değil mi? Paskalya, diriliş bayramında. Yani Rabbin planlarına güvenebiliriz. Ne kadar saçma, ne kadar tuhaf gözükseler de onlara güvenebiliriz. Çünkü yani Mesih çarmıhtayken herkes işte Tanrı onu bıraktı, seçilmiş değil, Mesih değilmiş falan diyorlardı. Oysa üçüncü gün Rab onu ölümden diriltti. İşte benim planım buydu. Dünyanın saçma saydıklarına aslında benim planımdı. Ve kurtuluşun tek yolu bu olduğunu diyordu. Tamam mı? Şimdi mektup devam ediyor. Onu, Onisimos'u artık köle değil, köleden üstün sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, çünkü normalde dünyaya göre Onisimos bir mal gibi, diyor Paulus, hem bir insan hem de Rab'be ait biri olarak senin için daha çok sevilecek bir kardeştir. Vay be, Onisimos için her şey tamamen değişmiş. Eskiden köleydi, eskiden mal gibiydi. Şimdi ise insan oluyor. Şimdi hatta Filemon, yani bu zengin iş adamın, her zaman iyilik yapan Filemon'un kardeşi, eşi gibidir. Wow, bu zor. Yani biz kutsal kitapta çoğu zaman okuyoruz işte, yani ünlü ayetler var, ayrım olmadığını anlatıyor değil mi? Yani işte artık köle, özgürlük, yani erkek dişi arasında ayrım yoktur diye okuyoruz. Tamam, yani hamdolsun bu 2018 senesinde İstanbul'da herkes bir şekilde eşittir. Ama o günlerde bu hani hiç kimsenin akıl alamadığı sözler gibi oluyordu. Yani ne kadar saçma, bir köle bir köle, bir özgür bir özgür. Yani bir arasında büyük bir ayrım var diye düşünüyorlardı. Oysa Mesih'e iman ettiğimiz için hepimiz kardeşmişiz. Bu nasıl bir şey? Hepimizin yeni bir kimlik var değil mi? Ünlü ayet var. Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Ve bu yüzden bu mektubu çok seviyorum. Çünkü diyor, müjdenin pratik açısı bu. Yani bu köleye nasıl davranacaksın? Kardeş gibi mi, yoksa senin kültürün davrandığı gibi mi olacak? Tamam, mektubu sona okuyacağım. Bu nedenle eğer beni yoldaşın sanıyorsan, kendisini beni kabul eder gibi kabul et. Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa, ki bir şey çaldı zaten, bunu benim hesabıma say. Ben Paulus bunu kendi elimle yazıyorum, bedelini ben öderim. Ama devam ediyor, senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe gerek yok. Evet kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesite yüreğimi ferahlat. Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve isteğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum. Bu arada bana kalabileceğin bir yer hazırla. Çünkü dualarınız aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı umuyorum. Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafras, emektaşım Markos, Aristarhus, Damas ve Luka sana selam eder. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amen. Vay be, ne kadar patlatıcı bir bir mektup değil mi? Ay, ne kadar zor bir mektup ama hani Filimon'un bir kararı var değil mi? Yani bu Onisimus geri döndü. Haklı olarak idam cezası çarptırması gerekiyor. Yoksa zaten bütün köleler kaçsın. Ne olacak benim işime? Ne olacak benim aileme? Yani onu affedecek olursam, hakkımı almazsam ne olacak? Ki onu idam ettirirse başka hiç kimse ona karşı ya işte yanlışlık yaptın demeyecek. İşte adalet yerine geldi, doğru bir şekilde yaptın. Çünkü hak etti diyecek herkes. Ama Paulus diyor, Mesih'e ait olduğunuz için bunu yapamazsınız sanki diyor. Yani sevecenlik bir şekilde davranacak mı? Hani onun ismim olduğu gibi. Merhamet mi gösterecek belki? Hani merhamet ile lütuf arasında bir fark var. Merhamet, hani Filimon merhamet gösterecekse, tamam sana karşı bir şey tutmayacağım, seni affediyorum. Ama seni bir daha görmek istemiyorum. Benden uzak. Yani borcumuz yok. Bir şey yok ama barış yok da. Ama lütuf diyor, tamam seni affediyorum. Artık sen benim kardeşimsin. Demek lütuf bunun anlamına geliyor. Ve üzücü bir haberim var arkadaşlar. Çünkü kutsal kitapta Filimon nasıl davrandığını bilmiyoruz. Yazılmıyor. Kaydolmuyor. Tamam mı? Biz bilmiyoruz ne sonucunu. Ama bundan bir 50-100 sene sonra bir tarihçi vardı. Bütün kilisenin tarihini yazıyordu. Ve diyor, bildiğimiz gibi, yani kutsal kitapta olduğu gibi, Efes'te bir episkopos vardı. Bir sürü kiliselere bakan episkopos vardı, Timoteos. Efes'in ilk episkopos. Ve diyor, Timoteus'tan sonra Onisimos vardı diye bir episkopos. Ve çoğu kişi aynı Onisimos olduğunu düşünüyor. Vay be! Yani bir köleden bir sürü kiliseye bakan episkopos. Hatta yani dünyanın en meşhur şehir, Roma dışında en meşhur şehrin episkoposu olmuş. Tamam mı? Demek ki Filimon sevecen, lütuf dolu bir şekilde davranmış. Ve iyi ki Filimon öyle davranmış. Yani onun kültürün dediğine tamamen karşı bir şekilde davrandı. Yani onun Rab'den aldığı lütfuna göre davranmaya seçti. Ve iyi ki öyle davrandı. Çünkü o zaman Rab'bin planını yerine geldi. Değil mi? Çünkü Rab'bin Onisimus için büyük planları vardı köle olduğu halde. Haklı olarak yani idam ettirebilirdi. Am ozaman rabin planana karşı gelmiş olurdu. O zaman inanılmaz harika bir hikaye ve bu yüzden bu mektubu çok seviyorum. Evet, iki yol var, hangisi seçelim diye. O zaman bir uygulamaya gelelim. Bizim 2018 hayatımızı, İstanbul'daki hayatımızı nasıl etkiliyor diye biraz düşünelim. Bizde anlaşmazlıklar olunca, haksızlığa uğradığımızda nasıl davranıyoruz? Hani Tevrat'ın dediğine göre göze göz, dişe diş mi davranıyoruz? Ki bu biraz hani merhametli değil. Yoksa merhametli, tamam seni affediyorum kardeşim ama artık dost olamayız mı desek? Yoksa lütuf mu gösteriyoruz? Yani ben Tanrı'nın önünde kusurlu olduğumu biliyorum. Sen de aynı. O zaman biz kardeşiz. Sen bana karşı günah işledin ama ben Rab'be karşı defalarca günah işlediğimi biliyorum. Rab beni bağışladığı gibi seni de bağışlamaya seçiyorum mı desek? Yoksa hakkımı alayım mı desek? Yani söylemek kolay ama yerine getirmek zor bazen değil mi? O zaman evet, Onesimus için harika bir ruhsal özgürlük vardı ama yeni kardeşine gidip tövbe etmesi gerekiyordu, yüzleşmesi gerekiyordu eski hayatında yapmış olan hatalarından, kötülüklerinden. Müjde Filimon ise kurtuluş var, sonsuz yaşam, Tanrı tarafından gelen onur var onun için. Ama zor olan tarafı affetmesi, hatta barıştırması gerekli oluyor. Lütuf göstermesi gerekiyor. Aynen Rab tarafından lütuf gösterildiyse, o da Onesimus'a hiç hak etmediği tembel kötü köleye de lütuf göstermesi gerekiyordu. Tamam mı? O zaman müjde harika bir şey ama aynı zamanda bizim zorunluluklar da var oradan kaynaklanan. Tamam. Biz o zaman şimdi 2018 senesinde Kadıköy İstanbul'da oturuyoruz. Biz de o eski zamanlarda yaşayanlar nasıl köle olmak sizin yaşam hayal edemedikleri için bizim şimdiki hayatımızla bir sürü onu yapmadan, öyle davranmadan nasıl insan olunur diye hayal edemeyiz. Çünkü bizim kültürümüzde herkes bu şeyler yapıyor. Bizim şimdiki bulunduğumuz kültürde işte yani ondan iyiyim falan diye düşünmek güzel. Yani Filimon başka herkesten iyi gibi düşünüyordu. Oysa biz köleye sahip olduğu için iyi birisi nasıl olabilirdi? Hani biz de başkalarıyla kendimizi kıyasladığımızda ya iyi ya da kötü hissedebiliriz. Oysa Rab'in bakış açısından herkes bir şekilde düşmüş. Herkes bir şekilde Rab'in planlarına karşı davranıyor, yaşıyor. Yani size bir iki konu üzerine meydan okumak istiyorum. Tamam mı? Yani biz köleliğin kötü tarafı Tanrı'nın süresinde yaratılmış bir insan, bir hayvan, bir haline düşürmek, bir makine haline düşürmek, onları hiç saymamak, hiç değer vermemek değil mi? Ama biz de bazen öyle yapmıyor muyuz? Hani özellikle Kadıköy'de birçok kişi Suriyeli mültecilere, Araplara karşı nasıl hissediyoruz ilk baktığımızda, ilk düşündüğümüzde? Ya da koyu Müslümanlara karşı, yani Kadıköylüler, onlara baktığında ne düşünür? İlk aklından ne geliyor? Çingenelere, Beşiktaşlılara. Yani bu da bir ruhsal kale gibi olabilir. Hani Kadıköy'de bu tarz kişi sevmek, onlara da Tanrı'nın suretinde yaratılmış olduğunu kabul etmek bizim kültürümüze çok aykırı geliyor. Herkes bizi tuhaf düşünür. Oysa Tanrı ne düşünüyor? Bütün, yani dünyadaki bütün insanlar, iyiler, kötüler var. Ama hepsi Tanrı'nın suretinde yaratılmış.
tamam mı? Başka bir konuda. Belki biri bize karşı suç işliyor. Kötülü şekilde davranıyor. Biz nasıl davranırız? Kültürümüze göre hemen onlar sırtından vuracağız, defterden sileceğiz, dedikodu yapacağız. Ama birisi ister kilise içinden ister dışarıdan bize öylece davrandığında Mesih'in gözlerine göre nasıl davranmamız gerekiyor? Zor. Onlar işte dedikodu hakkında yaparak onları linç mi etmeye çalışıyoruz? Toplu şekilde onlara karşı mı gelmeye çalışıyoruz? Yoksa o da benim gibi Tanrı'nın suretinde yaratılmış birisi mi düşünüyoruz? Bu zor. Çünkü bu bizim, yani bizim kültürümüzde başka hiç kimse böyle düşünmüyor. Hakkımı alacağım, kendimi koruyacağım diye düşünüyor. Oysa Mesih bize başka bir yol öğretiyor. Ya diyor değil mi? Kardeşine öfkeleyen herkes yargılanacaktır diyor İsa Mesih. Belki başka bir örnek. Hani iş yerimizde zor kişiler olunca nasıl davranıyoruz? İşveren oluyorsak onları köle gibi çalıştırıyor muyuz? Yoksa insan olarak mı görüyoruz? Hani bu hafta ben bayağı zorlandım bir iki kişiyle ama hani benim iş yerimde İngiltere'de. Ama yani zor tuttum. Yani doğal olarak onlara karşı patlamak istiyorum. Ama Mesih beni bir şekilde kontrol ediyor. Yani onlar da insan. Onlar da Tanrı'nın tarafından yaratılmış. Onları sevmek zorundayım. Nasıl yerine getirebilirim? Rab bana güç ver. diye yalvarıyordum. Tamam mı? Biz şimdi sona gelelim. Sona yaklaşalım. Çünkü bütün bu hikaye, bugün okuduğumuz, öğrendiğimiz hikaye başka bir açıdan da bakabiliriz. Ve bu benim çok sevdiğim bir bakış açısı oluyor. Çünkü bu hikaye biraz, düşünecek olursak, biraz İsa Mesih'i anlattığı kaybolmuş oğul hikayesine benziyor. Değil mi? Ve biraz da bizim hikayemize benziyor. Yani Filimon iyi bir efendiydi. Onisimus ise tembel, kötü bir köleydi. Efendinin isteklerini yerine getirmek hiç istemedi. Hatta ondan çalıp kaçtı. Değil mi? Ve Romalı yasasına göre idam etmesi gerekiyor. Hatta en korkunç idam çarmı üzerine asılması gerekiyordu Onisimus. Eğer bulunuyorsa. Ama bizim hikayemizde, bizim atalarımız Tanrı'ya karşı günah işlediler. Tanrı iyi bir efendi olduğu halde ondan bir şeyler çalıp kaçmaya çalıştılar. Adem ile Hava. Ve hepimiz böyle günah işliyoruz. Hepimiz Tanrı'ya karşı davranıyorduk. Ona hakaret ediyorduk bir şekilde. Ve kutsal kitaba göre Tanrı'ya karşı hakaret eden, günah işleyenler için sadece tek bir sonuç var, tek bir ceza var. O da ölüm. Aynen Onisimus'un hak ettiği. Bizim aynı şey hak ettik. Ve sonra Onisimus, iki çaldığı hepsini harcadıktan sonra aslında tamamen özgür olmak o kadar güzel bir şey olmadığını fark ediyor. Çünkü dünya iyi bir yer değil onun için. Ve Paulus'a gidiyor, ona başvuruyor. Eski efendimiyle arıcı olur musun Paulus diye soruyor. Bizi barıştırabilir misin diye soruyor. Kaçmaktan yoruldum diyor. Saklamaktan yoruldum. Ve Onisimos için ve birçoğumuzun hayatında aynı şey olduğunu biliyoruz. Bir dönüm noktası vardı. İsa Mesih'e iman ettikten sonra onu Tanrı'ya giden yolunu izlemeye karar verdikten sonra her şey değişmeye başlıyor onun hayatında. Aslında ilginç bir şekilde İsa Onisimus'u kendi başına getirdiği her şeyden hemen kurtarmıyor. Onisimus'un dönmesi gerekiyordu çünkü. Ama İsa ile tanıştıktan sonra yeni bir umut geldi. Bir yenilenme geldi. Ve bu da hepimiz için de geçerlidir. Yeni bir ruhsal özgürlük geldi iman ettikten sonra. Ve şimdi imanlı olarak gidiyor. Kolose'ye yaklaşıyor. Kolose'nin kilisesinin önüne giriyor. Ve eski efendine dönüyor. Elinde tek bir kağıt var. Onun aracı Paulus'tan yazılmış olan bir mektup. Okuduğumuz mektup. Efendinin çok sevdiği bir aracı olduğunu biliyor, tarafından yazıldığını biliyor. Ve haklı olarak döndüğünde sadece ölüm bekliyor. Sadece ölüm cezasını bekliyor, haklı olarak. Ve Filimon'a diyor, dönmek isterim, hiç hak etmediğimi biliyorum. Sana karşı büyük günahlar işlediğimi biliyorum. Bahanem yok. Ama şimdi İsa Mesih sayesinde değiştim diyor Onisimus Filimon'a. Ve Filimon sanki efendisi sanki evet bana çok zarar ve acı verdin diyor. Haklı olarak seni çağırma gelebilirim. Ama İsa Mesih senin yerinde haçta öldüğünü kabul ettiğin için şimdi aynı ailedeniz. Sana karşı bu şeyler nasıl tutabilirim? Hoş geldin evime diyor Filimon bu kaçmış. Ve bizim için de son günde aynı şekilde Baba Tanrımızın önüne geleceğiz. Değil mi? Tanrı'nın yargıç kursusuna gideceğiz hepimiz ahiret gününde, son gününde. Ve biz diyeceğiz yani savunmasızca giriyoruz. Bahanemiz yok neden Tanrı'ya karşı hakaret ettiğimiz, neden kendi yolumuzu izlediğimizi, neden bu sahte özgürlük yani arkasına kaçmaya çalıştığımızı. Bir bahanemiz yok. Ve diyoruz baba dönmek isterim. Hiç hak etmediğimi biliyorum. Sana karşı büyük günahlar işlediğimi biliyorum. Ama şimdi Mesih sayesinde değiştim diyor. Ve Efendimiz diyor, evet, büyük babamız diyor, evet, bana çok zarar ve acı verdin. Haklı olarak seni çağırma gelebilirim. Ama İsa Mesih senin yerinde haçta öldü, kabul ettiğin için, şimdi aynı ailedeniz. Sana karşı bu şeyler nasıl tutabilirim? Hoş geldin evime diyecek o son gününde. Elimizde tek bir umut var. İsa Mesih, Tanrı'ya giden yol. İşte müjde bu oluyor. Onisimus ve Filimon'un hayatında çalıştığı gibi 2000 sene önce Pamukkale civarında nasıl çalıştıysa 2018 senesinde bizim aramızda İstanbul'da tüm Türkiye'de çalışıyor ve bizim hayatımızı değiştiriyor öyle. Ve bir gün babamız Tanrı'nın önüne dönebiliriz. Ve o da hoş geldin evime diyecek bize.